Ayrım 44, sayfa 486. Tacizci Lars Kepler. Bir karga sekerek uzaklaştı ve kanat çırparak çatının üstüne kondu. Bir televizyon anteninin kablosu binanın ön cephesinden otların arasına sarkıyordu. Kenarında kirli bir Shell logosu bulunan eski bir mazot varilinin dibinde ıslak yaprak yığınları vardı. "Erik, teslim olmanın bir yolunu bulmalıyım," dedi. Nelly'nin peşinden giderek uzun ısırgan otlarının üstüne basılmasıyla oluşan yeşil bir yolda yürüdü. Nestor'u gözümün önünde vurduklarına inanamıyorum diye devam etti. Biliyorum. Onu ben sandılar ve pencerenin ardından dürbünlü tüfeklerle vurdular. Tıpkı bir infaz gibiydi. Nelly sabırsızlandığını gösterircesine kaşlarını çatarak içeri girdiğimiz zaman bana her şeyi anlatabilirsin dedi. Isırgan otlarının arasındaki duvara yaslı duran kırık saplı bir kar küreği vardı. Verandanın boyaları büyük tabakalar halinde dökülmüş, pencerelerden biri kırılmıştı. Delik cam yerine kontür plakla kaplanmıştı. "Neri, artık burada olduğuna göre kendini güvende hissedebilirsin," dedi. "Yani burada istediğin kadar kalman beni mutlu eder." "Erik, belki de ortalık biraz durulduğunda bir savunma avukatıyla bağlantı kurabilirsin," dedi. Nelly başıyla onayladı ve yine dudaklarını yaladı. Sonra bir tutam saçı eşarbının arkasına sıkıştırdı. "Acele et," dedi. "Erik, ne oldu?" diye sordu. Nelly çabucak, "Hiç," dedi. "Sadece anlarsın ya, herkesin senin peşinde olduğu söyleniyor. Ve bazen komşular burada olduğumu görünce ziyarete geliyorlar." Erik arsanın bitimindeki dar yola baktı. Görünürde başka ev yoktu. Sadece yabani otların bittiği tarlalar ve ormanlık bir alan vardı. Nelly gergince gülümseyerek "Haydi," diye tekrarladı. "Bir şeyler içmen ve seni sıcak tutacak giysiler giymen gerek." Erik "Evet," dedi ve Nelly'nin peşine takılarak ısırgan otlarının içinden geçen yolda ilerledi. "Yiyecek güzel bir şeyler de hazırlarım." Küçük verandanın merdivenlerini çıktılar. Dış duvarın dibinde şişelerle ve yağmur suyuyla dolu bir leğenin yanında kirli çöp torbaları vardı. Nelly anahtarı deliğe sokup çevirdi, ön kapıyı açtı ve Eric'in önünden hole girdi. Işığı açmaya çalışınca sadece bir klik sesi duyuldu. Nelly sigorta kutusunu kontrol etmeliyim diyerek kıkırdadı. Gümüş renkli bir dolgulu montun yanındaki kancada asılı duran, yağ lekeleriyle kaplı mavi bir önlük vardı. Ayakkabılıkta yıpranmış bir çift ahşap takunya ve üstünde siyah lekeler olan siyah kalın tabanlı botlar vardı. Küçük bir divanın arkasındaki duvarda asılı duran panoya İncil'den bir alıntı işlenmişti. "Çünkü sevgi ölüm kadar güçlüdür. Ezgiler Ezgisi 8/6. Havada hoş bir çiğ tavuk ve geçkin meyve kokusu vardı. Nelly usulca, "Burası eski bir ev," dedi. Erik buradan uzaklaşmayı tercih ettiğini düşünerek "Evet," dedi. Nelly karşısında durup gülümseyerek ona baktı. O kadar yakınındaydı ki Erik onun yüz pudrasının gözünün etrafındaki çizgilerle dolduğunu gördü. Nelly gözlerini ondan ayırmadan, "Yemek yemeden önce duş almak ister misin?" diye sordu. Erik, "Duş almaya ihtiyacım varmış gibi mi görünüyorum?" diye espri yaptı. Nelly ciddiyetle, "Ne kadar pis olduğuna ancak sen karar verebilirsin," dedi ve parlak gözleri cam gibi ışıldadı. "Nelly, benim için yaptığın her şey için ne kadar minnettar olduğumu..." Nelly sözünü keserek, "Her neyse, burası mutfak," dedi. Divanın yanındaki kapıyı ittirince Erik metalik bir gıcırtı duydu. Ses birkaç nota yükseldikten sonra aniden sustu. Erik tereddüt ederek Nelly'nin peşinden karanlık mutfağa girdi. Burnuna çürük yemek kokusu çarptı. Zayıf güneş ışığı kapalı duran jaluzi perdelerin arasından içeri süzülüyordu. Etraf zar zor görülüyordu. Nelly içeri girmişti, musluğu açıyordu. Erik kapı ağzında durdu ve tepeden tırnağa ürperdi. Mutfağın her yanı paslı aletlerle, motor parçalarıyla, odunlarla, buruşuk naylon torbalarla, ayakkabılarla ve içinde bayat yiyecekler olan kaplarla doluydu. "Neri, burada ne oldu?" Bir bardağı Erik için su dolduran Neri umursamazca "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. "Mutfağın bu halini kastediyorum." Nelly onun tezgahta ve kapalı jaluzilerde gezinen bakışlarını takip etti. Açık duran bir mutfak çekmecesine üç koyu renkli gaz yağı lambasının ucu görünüyordu. Nelly bardağı Eric'e uzatarak "Solla eve girmiş olmalılar" dedi. Eric içeri girdi ve tam Nelly'nin yanına gelmişti ki mutfak kapısı büyük bir gürültüyle kapandı. Eric kalbi göğüs kafesinden fırlayacakmış gibi çarparak arkasına döndü. Kocaman bir otomatik kapanma mekanizmasının güçlü yayı metalik bir ses çıkarıyordu. "Tanrım, ödüm koptu" diyerek içini çekti. Nelly kayıtsızca "Üzgünüm" dedi. 124. Bölüm. Nelly bir fener yaktı ve rastgele tezgahın üstüne bıraktı. Fenerin ışığı jaluzi perdelerin üstündeki örümcek ağlarına yansıdı. Eric olduğu yerde durdu ve gördüklerini kavramaya çalıştı. Kocaman bir sinek vızıldayarak mutfakta uçuştu ve mahzenin kapısına kondu. Kapı pervazının bir yanında bariyer işlevi gören demir bir çubuk asılıydı. Nelly, "Tanrı'dan korkan bir kadın övülmelidir" diye fısıldadı. "Nelly, tüm bunların ne demek olduğunu gerçekten anlamıyorum." Yerde rulo yapılmış bir örgü kilimin yanında iki tane bıçak, bir arabanın vites kutusu ve kirli bir ilahi kitabı duruyordu. Nelly gülümseyerek "Artık evdesin" dedi. "Teşekkürler ama ben..." "Nelly, kapı orada" diyerek işaret etti. Eric onun ne demek istediğini anlamadan "Kapı orada mı?" diye tekrarladı. Nelly su bardağını uzatarak "Kendin inersen çok daha iyi olur" dedi. Eric "Nereye ineceğim?" diye sordu. Nelly "Sakın karşı gelme" diyerek kıkırdadı. "Mahzende saklanmam gerektiğini mi düşünüyorsun?" Nelly başını hevesle sallayarak onayladı. "Bu biraz fazla değil mi? Buna gerek olduğunu sanmıyor..." Nelly "Sessiz ol" diye bağırdı ve su bardağını Eric'e fırlattı. Bardak Eric'in arkasındaki duvara çarpıp yere düştü ve kırıldı. Eric suyun bacaklarına ve ayaklarına sıçradığını hissetti. "Ne yapıyorsun?" Nelly alnını ovarak "Üzgünüm, sadece biraz stresliyim" dedi. Eric başıyla onayladı ve hole giden kapıya yürüdü. Kolu çekti ama güçlü yaylı mekanizma kapıyı kilitlemişti. Delikte anahtar yoktu. Eric Nelly'nin arkasından yaklaştığını duyunca vücuduna adrenalin pompalandı. Kapıyı hızla çekti ama kapı bir milimetre bile oynamadı. "Nelly, sadece söylediklerimi yapmanı istiyorum" dedi.
Lanet olası bir mahzene girmeye hiç niyetim yok.
Eric neler olduğunu anlayamadı ama sırtına sert bir darbe indi ve alnı kapıya çarparken nefesi kesildi. Yana doğru sendeledi. Sol omzuna kramp girmiş gibi hissediyordu. Sonra sırtından aşağıya doğru akan ılık sıvıyı fark etti. Aşağıya baktı ve linoleum zemindeki pisliğin arasında kan damlaları gördü. Başını çevirdiğinde Nelly'nin yerde ayaklarının dibinde duran odunla sırtına vurmuş olduğunu anladı. Nelly, "Üzgünüm Eric" derken az kalsın gülecekti. "Sana vurmak istemezdim." Eric soluğu kesilerek "Nelly" dedi. "Canımı yaktın."
"Evet biliyorum, kolay değil ama sana yardım ediyorum. Endişe edilecek bir şey yok" dedi.
Eric hakkında söylediklerini yapmadım diye açıklamaya çalıştı.
"Yapmadın mı?"
Yana kayarak tekrar Nelly'ye doğru döndü ve tezgahtan ağır bir levye aldığını gördü.
"Anlamıyor musun? Ben masumum."
Eric geri gitti ve üstünde dolu bir bulaşık tası bulunan masaya çarptı. Kirli su tasın yanından dökülerek yere sıçradı. Nelly çabucak Eric'in yanına geldi ve ona vurdu. Eric darbeyi alt koluyla engellerken canı o kadar yandı ki neredeyse bayılacaktı. Geriye doğru sendeledi ve mahzenin açık mavi kapısına çarptı. Nelly bir darbe daha savurdu ama Eric'in başını ıskaladı. Kapının kenarından kopan kıymıklar havada uçuştu. Eric kenara doğru yalpaladı ve üstünde boş reçel kavanozları bulunan bir tepsiyi devirdi. Kavanozlar tezgahta yuvarlanarak yere düşünce etrafa kırık cam parçaları saçıldı. Eric soluk soluğa "Nelly, kes şunu" dedi. Diğer eliyle desteklemek zorunda kaldığı kolu büyük olasılıkla kırılmıştı. Nelly onun peşinden koşarken yüz ifadesinden yoğun bir şekilde odaklandığı anlaşılıyordu. Eric başını geriye attı, Nelly yana döndü ve tekrar saldırdı. Levye Eric'in yüzünü ıskaladı ve burnunun ucuna değip geçti. Eric'in başının arkası açık duran bir dolap kapağına çarptı. Eric kaçmaya çalıştı ama kırık bir cam parçasının üstüne bastığı sırada Nelly tekrar saldırdı. Eric güçlü darbeyi kırık koluyla engelledi ve acıyla haykırdı. Bir an için gözleri karardı ve bacaklarının bağı çözüldü. Dizlerinin üstüne düştü. Kirli zemine ve incinen kolundan akan kana baktı. ''Dur, lütfen dur'' diye yalvardı ve ayağa kalkmaya çalıştı fakat bir sonraki darbe şakağına isabet etti. Başı yana düştü, içindeki her şey sustu, sanki yolun sonuna gelmişti. El yordamıyla tutunacak bir yer aradı. Görüş alanı dar bir tünele indirgendi ve Nelly öne eğilip ona gülümserken mutfağın küçüldüğünü gördü. Ayağa kalkmaya çalıştı. Başka cam parçalarının da üstüne basmış olabileceğini fark etti. Çünkü ayağının altında aşağıda bir yerlerde hafif bir kaşıntıya benzer bir acı hissediyordu. Geriye doğru düştü, yana yuvarlandı ve yanağını yere dayayıp soluk soluğa uzandı. ''Ah tanrım!'' Nelly, ''Doğru ve kusursuz adam gülünç oldu'' diye mırıldandı. ''Ama şimdi hayvanlara sor.'' Eric daralmış görüş alanından Nelly'nin kapıyı açtığını ve altına ayağıyla bir tokoz soktuğunu gördü. Nelly üstüne eğilirken, onu kol altlarından kavrarken ve yerde sürüklerken Eric onun parfümünün kokusunu aldı. Bütün gücünü yitirmişti. Gevşekçe sallanan ayakları yerde kan izi bırakıyordu. ''Soluk soluğa yapma'' dedi. Nelly onu merdivenlere doğru çekti. Eric bir dolaba tutulmaya çalıştı ama başaramadı. Yanağına süzülen kanlar boğazına ve boynuna damlıyordu. Kapı çerçevesine tutulmaya çalıştı ama karşı koyamayacak kadar güçsüzdü. Nelly merdivenleri geri geri inerek onu karanlığın içine sürükledi. Eric'in ayakları her basamaktan pat diye düştü. Eric etrafını zar zor seçebiliyordu. Sadece her basamakta kolundaki zonklayan acıyı hissediyordu. Artık çok yukarıda kalan el fenerinin ışıltısını seçebiliyordu. Sonra bilincini kaybetti. 125. Bölüm. Eric karanlıkta gözlerini açtığında burnuna beklemiş dışkı ve çok ileri safhada bir çürüme kokusu geldi. Kolu dayanılmaz bir biçimde ağrıyordu ve başı zonkluyordu. Hiçbir şey göremiyordu ve yakıcı bir panik dalgası düşüncelerini unufak ederek onları gittikçe genişleyen karanlığa saçıyordu. Neler olduğunu anlayamıyordu. Bütün bedeni gergin, tetikte ve savaşmaya hazırdı. Yapmak istediği tek şey yardım çağırmaktı. Ama kendini kıpırdamadan uzanıp dinlenmeye zorladı. O da tamamen sessizdi. Ara sıra bir bacadan gelen rüzgar sesine benzeyen belli belirsiz bir uğultu duyuyordu. Dikkatle yaralı koluna dokundu ve kağıda sarılmış olduğunu fark etti. Kalbi daha hızlı atmaya başladı. Bu delilik diye düşündü. Nelly bana vurdu, cidden vurdu. Kolum büyük olasılıkla kırıldı. Yana yuvarlanmaya çalıştığında kurumuş kanların saçını ve yanağını döşeye yapıştırdığını hissetti. Başını kaldırdı ve başı dönerek soluklanmaya çalıştı. Kendini dizlerinin üstünde doğrulmaya zorlayınca şakağı zonkladı. Harcadığı çaba yüzünden burnundan güçlükle nefes aldı ve yine etrafı dinlemeye çalıştı. Fakat kendi hareketlerinden ya da nefesinden başka hiçbir şey duyamadı. Karanlığa bakarak gözlerini kırpıştırdı ama gözleri bir türlü ortama alışamadı. Eğer kör olmadıysam bu oda her türlü ışıktan yoksun diye düşündü. Artık bayılmadan önce dik bir merdivenden mahzene doğru sürüklendiğini hatırlıyordu. Ayağa kalkarken incinmiş kolunu sımsıkı vücuduna bastırdı ama doğrulmayı başaramadan başını bir şeye çarptı. Belli belirsiz bir metal tıkırtısı duydu. Çömeldi, elini öne uzatarak süründü ama sadece iki adım attıktan sonra parmaklıklara ulaştı. Bir ayağının altında ıslak bir şey belirdi. Eric ızgaraya dokunarak el yordamıyla yolunu bulmaya çalıştı ve bir köşeye ulaştı. Bu bir kafesti. Kalbi göğüs kafesinin içinde güm güm çarparken Eric bir kez daha paniğinin arttığını hissetti. Nabzı kulaklarında atmaya başladı ve nefes almakta zorlandı. Artık anlamaya başlamıştı. Başına gelen her şey üstlerine buz gibi soğuk bir ışık doğrultulmuşçasına parçalara ayrılarak açık seçik ve bağımsız olaylar halinde şekillendi. Eric kafeste dolanmaya devam etti ve dokusu battaniyeye benzeyen bir şeyin üstüne bastı. Sağlam eliyle ızgarayı yokladı ve kalın parmaklıklara dokunarak köşeleri inceledi. Tel örgü ve çubuklar lehimlenmişti. Erik çubukların zemindeki ve tavandaki ızgaraya lehimlendiği noktalardaki yumrulu birleşim yerlerini parmaklarıyla yokladı. Neli diye düşündü. Hepsini Neli yaptı. Günahkar vaiz olarak bilinen kişi oydu. Bir seri katil ve tacizciydi. Erik döşeğin üstünde durdu ve parmaklarıyla tavanı yoklayarak kafesin kapağını buldu. Kapağı itince boğuk bir tıkırtı duyuldu ve kafes sallandı. Erik parmaklarını dışarı çıkarıp asma kilidi yokladı, çevirdi ve çekmeye çalıştı. Ama çok geçmeden sağlam bir levye olmadan kilidin zorlanamayacağını anladı. Tekrar diz çöktü ve sakince nefes almaya çalıştı. Sol eline yaslanıp karanlıkta gözlerini kapattığı sırada bir ses duyunca irkildi. Mutfak kapısı açılıyordu. Mahzene inen merdivenler gıcırdıyordu ve bir ışık huzbesi giderek genişliyordu. Birisi elinde fenerle aşağıya iniyordu. Erik öne eğildi ve Nelly'nin bacaklarının etrafında salınan yeşil elbiseyi gördü. Fenerin ışığı birden yön değiştirerek merdivenlerde ve büyük bir alçı parçasının düştüğü duvarda gezindi. Nelly gevşemiş trabzana yaslanınca yere biraz daha harç döküldü. Erik kusacak gibi oldu. Nelly, Maria Carlson'u, Sandra Lundgren'i, Susanna Kern'i ve Katrina Yusef'i, sadece onunla bağlantısı olan tamamen masum kadınları öldürmüştü. Nelly'nin bunu yaptığına, kadınlar öldükten çok sonra bacaklarını iki yana açarak üstlerine oturduğuna, bir bıçakla yüzlerini ve boğazlarını deştiğine nasıl inanabilirdi ki? Nelly artık dibe ulaşmıştı. Erik fenerin ışığı önünden geçip giderken kafesin kaynaklı inşaat demirinden yapıldığını gördü. Etrafı birbirine yakın döşenerek bir ızgara örüntüsü oluşturan paslı kahverengi demir çubuklarla sarılmıştı. Zımparalanmış çelikten yapılan ağır kilit, lehimlenmiş kancalarla tutturulan çift katlı ızgarayı mühürlemişti. Nelly durup Erik'e bakarken mahzenin duvarında gölgeler gezindi. Heyecandan yüzü kızaran Nelly soluk soluğaydı. Erik sol elinin paslı demirler yüzünden kahverengiye boyandığını gördü. Atleti yırtılmış ve parçalar beline sarkmıştı. Nelly korkma diyerek bir ofis sandalyesini kafesin yanına çekti. Biliyorum şu anda her şeyi anlamlandırmaya çalışıyorsun ama acele etme. Nelly gözlerini Erik'ten ayırmadan el fenerini eski bir mutfak masasının üstüne koydu. Erik fenerin merdivenlerin yanındaki duvarı aydınlattığını gördü ve buradan yayılan dolaylı ışık sayesinde odanın geri kalanını seçebildi. Yanında eski bir döşek duruyordu. Çizgili kumaşının orta yerinde sanki birisi uzun süre orada uzanmış gibi koyu lekeler belirmişti. Diğer köşede çiçek desenleri silinen ve ince çatlaklarla kaplı bir porselen tabağın yanında içi bulanık suyla dolu rengi solmuş plastik bir kova vardı. Rocky'nin bahsettiği kafes bu olmalıydı. Rocky 7 ay boyunca burada kaldıktan sonra kaçmayı başarmıştı. Kafesten çıkmış ve Finsla'da bir araba çalmış, sonra kaza yapmış ve Rebecca'nın cinayetinden hüküm giymişti. Erik kafesin dışındaki gölgelerin arasında ölü sıçanlar ve isli uçlu tahta sopalardan oluşan bir yığın gördü. Nelly'nin siyah çantası masanın altındaydı. Erik gözlerine giren saçları kenara iterek Nelly ile konuşması gerektiğini düşündü. Onun için bir kurbandan fazlası olmalıydı. Bitkince Nelly dedi, burada ne işin var? Nelly, seni koruyorum diye cevap verdi. Erik öksürdü ve korkmuş ya da insanlıktan çıkartılmış gibi değil, Nelly'nin Karolinska'daki iş arkadaşı gibi her zamanki ses tonuyla konuşması gerektiğini düşündü. Neden korunmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorsun? Nelly gülümseyerek birçok sebep yüzünden diye fısıldadı. Sarı saçlarının bir kısmı eşarbından kurtulmuştu ve ince elbisesinin kol altlarında ve göğüs kısmında koyu ter izleri vardı. Erik beni koruduğunu söylüyor diye düşündü. Nelly beni birçok sebep yüzünden koruduğunu düşünüyor. Beni buraya öldürmek için getirmemiş. Rocky bu kafeste oturmuştu ve işkence görmemiş ya da sakat kalmamıştı. Ama büyük olasılıkla asır işitmiş ve dayak yemişti. Sineklerle ve tahta kurularıyla dolu olan örümcek ağları yerin dibindeki ızgaranın üstüne bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Erik kafesin diğer ucundaki karanlık açıklığa baktı. Yerdeki hafif esinti koridordan geliyordu. Erik'in düşünmesi gerekiyordu. Polisi peşine takan kişi Nelly'di. Nelly kaçacağını ama gidecek bir yerinin olmadığını, er ya da geç kendi isteğiyle ona döneceğini biliyordu. Onu arayan ve buraya gelmek için yalvaran Erik'ti. Nelly'nin istediği de buydu. Bu planın hiçbir tesadüf yanı yoktu, her şey yerli yerine oturuyordu. Nelly yıllardır bunun için hazırlanıyor olmalıydı. Muhtemelen Karolinska Hastanesi'nde işe başlamasından bile önce onu izliyordu. Onu taciz ediyordu. O kadar uzun zamandır yakınındaydı ki her hareketini tahmin edebilmiş, onu suçlu gösterecek tüm delilleri ustalıkla yönetmeyi başarmıştı. Erik ölü bir sıçanın üstünde yavaşça ilerleyen bir örümcek gördü. Hayatının sona erdiğini ve ölene kadar burada kalabileceğini düşündü. Çünkü kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Yuna onu yanlış yerde arıyordu. Skölding'e kilisesi sadece Rocky'nin beyninde Arap saçına dönen karmaşık bir anılar yumağıydı. Erik'in ailesi, arkadaşları ve dünyanın geri kalanı onu hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan bir seri katil olarak hatırlayacaktı. Erik kaçmam gerek diye düşündü. Polis beni yakalasa ve mahkeme ömür boyu hapse mahkum etse bile. 44. ayrımın sonu. Sayfa 498.